Ayrım 4 Fırtına Wilbur Smith Sayfa 41 9. Bölüm Şantepe'den Ladyburg'a baktı. Kasaba kilisenin çan kulesi etrafında biçimli bir daire oluşturmuştu. Aradan 19 yıl geçmiş olduğunu düşündü. Ama kendisine bu kadar uzun gelmiyordu bu süre. İstasyonun çevresinde açık depolar vardı şimdi. Babuğun ırmağının üstüne de bir beton köprü yapılmıştı. Okulun gerisindeki mavi sakız ağaçları eskisinden daha uluydu. Sean tuhaf bir çekingenlikle başını çevirerek sağa, babuğun ırmağının gerisine baktı. Pencerelerinde sarı tahta panjurları olan Hollanda tipi damlı çiftlik evi orada olmalıydı. Theus Nicral'daki ev yerli yerindeydi ama burası Sean'un anımsadığı gibi değildi. Bu kadar uzaktan bile duvarların boyalarının soyulduğunu, damın bakımsızlığını, eğrilmiş bir panjuru görebiliyordu. Yeşil çimenliklerinin yerinde kuru otlar vardı ve yer yerde kahverengi topraklar gözüküyordu. Evin arkasındaki süthanenin damı yıkılmış, duvarları çökmüştü. Sevgili eski evi böyle ihmal eden ikiz kardeşi yüzünden Sean'un öfkesi birden kabardı. Kahrolası küçük piç. Sean için burası sadece bir ev değil, babasının yaptığı ve doğduğu günden itibaren delikanlılığa dek kendisini koruyan bir yerdi. Babası savaşta Zulu mızraklarıyla öldürülünce çiftlikte evin yarısı Sean'a kalmıştı. Geceleri taş şöminede kütükler yanarken çalışma odasında oturmuştu. Kendi hissesini vermesine karşın yine de orası Sean'un yuvasıydı. Kardeşi Gary'nin evi böyle harap hale getirmeye hiç hakkı yoktu. Sean düşüncesini yüksek sesle açıkladı. Lanet olsun. Sonra vicdanı sızladı. Gary bir sakattı. Dikkatsizce ateşlenen bir çifte yüzünden bacağının alt kısmı kopmuştu. Silahı ateşleyen de Sean'du. Kendi kendine bu suçtan hiç kurtulamayacak mıyım dedi. Böyle cezalandırılmam ne kadar sürecek? Vicdanına karşı koymaya çalışıyordu. Vicdanı kardeşine yaptığın tek kötülük bu değil diye anımsattı. Onun oğlum dediği çocuğun babası kim? Embeyano onun Theonis Kral'a bakarken yüzünde beliren ifadeyi fark etmiş ve geçmişte kalan şeylerin unutulmasının daha doğru olacağı kanısına varmıştı.
Aradan çok uzun zaman geçti Nikosi.
Haklısın. Sean kendini toparlayarak yerde dikleşti. Uzun bir yol ve pek çok yıl. Ama artık yine evimize döndük. Sonra kasabaya göz attı. Birden karamsarlığı hafifledi ve heyecan duydu. Üvey annesi hala orada oturuyor muydu? Acaba vedalaşmadan ayrıldığı için ada onu bağışlamış mıydı? Sean'un hiç mektup yazmamasının anlamını sezmiş miydi? Ne yazmış ne de haber göndermişti Sean. Sadece kadının hesabına 10.000 sterlin yatırmıştı. 10.000 acınacak sterlin. Yıllar önce altın madenlerinin sahibiyken kazanıp kaybettiği milyonlar arasında pek farkına bile varmadığı 10.000 sterlin. Suçluluk duygusuna kapıldı yeniden. Ama yine de kadının onu anladığına ve bağışladığına inanıyordu. Çünkü üvey annesi Ada böyle bir kadındı. Sean onu ölmüş annesinden daha çok severdi. Atını mahmuzlayarak haydi aşağıya inelim dedi. Onun yanında ilerleyen Dirk evimiz burada mı baba diye heyecanla bağırarak sordu.
Evet oğlum.
Büyük annem orada olacak mı?
Sean öyle olacağını umarım diye cevap verdi. Sonra hafif sesle ilave etti. Bunu her şeyden daha çok isterim.
Sean Port sokağına girince atını yavaşlatarak beyaz çitleri olan evin önünde durdu. Bahçe iyi düzenlenmiş, renk renk Barberton papatyaları ve katmerli zakkumlar açmıştı. Bahçe kapısının üstündeki yeşil tabelaya yaldızlı harflerle Mason Ada, yüksek sınıf costumier yazılmıştı. Sean sırıttı, tanrım bizimki Fransızlaşmış, terzinin Fransızcasını kullanıyor. Sonra Dirk'e bak, sen burada kal. Attan atlayıp dizginleri oğluna vererek bahçe kapısından geçti. Evin önünde durarak çekingen bir tavırla kravatını düzeltti. Pieter Marisburg'da satın aldığı koyu renk alpaka elbisesiyle yeni çizmelerine bakarak pantolonundaki tozları süpürdü. Yeni düzeltilmiş sakalını okşayıp bıyığını hafifçe vurdu. Sonra kapıyı çaldı. Kapıyı genç bir kız açtı. Sean onu tanımıyordu ama kız hemen tepki göstererek kızardı. Elindeki dikişi bir yana bırakıp usulca saçlarını düzeltmeye çalıştı.
Yani kendisini birden iyi giyinmiş, boylu boslu ve yakışıklı bir erkeğin karşısında bulan evlenmemiş kadınlara özgü şaşkınlığa kapıldı. Fakat Sean onun ergenlik sivilcelerine mor izler ve çukurlar bırakmış olduğu delik deşik yüzüne bakarken sadece bir acıma duydu. Şapkasını çıkararak Bayan Courtney burada mı diye sordu.
Atölyede efendim, kim geldi diyeyim.
Ona bir şey söyleme, sürpriz yapmak istiyorum. Sean gülümseyince genç kız perişan yüzünü gizlemek için farkına varmadan ellerini kaldırdı.
Lütfen içeriye buyurun. Sonra yüzünü saklamak ister gibi başını yana çevirdi.
Kim geldi Mary?
Sean bu sesi duyunca irkildi. Adının sesi hiç değişmemişti. Birden aradan geçen yıllar siliniverdi.
Bir bey ada teyze sizi görmek istiyor.
Geliyorum. Kendisine oturmasını söyle ve bize kahve getir lütfen Mary.
Mary çağrıldığına minnet duyarak kaçınca Sean küçük oturma odasında tek başına kaldı. Elindeki şapkayı çevirerek duvarda asılı olan Wade Courtney'in resmine baktı. Sean farkında değildi ama babasının yüzü kendisininkiyle adeta eşti. Kalın siyah kaşların altında aynı gözler, aynı mağrur ifadeli ağız, aynı inatçı çene ve hafifçe kemerli iri Courtney burnu. Atölyenin kapısı açılınca Sean hemen döndü. Ada Courtney gülümseyerek içeriye girdi. Fakat onu görünce dudaklarındaki gülüş dondu, rengi de soldu. Şaşkın şaşkın elini boğazına götürerek boğulur gibi bir ses çıkardı.
Tanrım diye fısıldadı.
Anne, Sean rahatsız rahatsız kımıldandı. Merhaba anne, seni gördüğüme sevindim.
Sean, kadının yüzüne renk gelir gibi oldu. Bir an seni baban sandım, tıpkı ona benziyorsun. Oh Sean.
Ada ona doğru koşunca Sean şapkasını divanın üstüne atıp kadını belinden yakaladı.
Seni bekliyordum, geleceğini biliyordum.
Sean onu kucaklayarak öperken kadın sevinçle gülüyordu. Sonunda ada beni yere indir diyebildi ve ayaklarını yere basınca da Sean'a sarılıp kaldı.
Geleceğini biliyordum. Önce gazetede seninle ilgili ufak tefek haberler vardı. Bazı kimseler de bazı şeyler söylüyorlardı. Ama son yıllarda hiçbir haber alamadım.
Sean ciddileşti. Özür dilerim.
Kötü bir çocuksun.
Adanın gözleri heyecandan pırıl pırıl parlıyordu.
Fakat geri gelmen ne kadar iyi.
Birden ağlamaya başladı. Yapma anne, ne olur yapma. O güne dek kadının ağladığını görmemişti. Telaşla onu oyalayacak bir şey bulmaya çalıştı. Hey, sana başka bir sürprizim daha var.
Kadın daha sonra diye itiraz etti. Fazlasına dayanamam. Sürprizler teker teker olmalı.
Bu bekleyemez ama. Kadını kapıdan çıkararak verandaya doğru götürdü. Dirk diye haykırdı, buraya gel. Dirk bahçe yolunda ilerlerken adanın hareketsiz kaldığını fark etti. İşte bu büyük annen. Dirk gizlemediği bir merakla ona baktı.
Neden ağlıyor?
Daha sonra mutfak masasının çevresine oturdular. Ada ve Mary onlara bol yiyecek getirdi. Ada Courtney bir erkeğin her şeyden önce doyurulması gerektiğine inanırdı. Mary de ada kadar heyecanlanmıştı. Yalnız kaldığı birkaç dakika içinde saçlarını fırçalayıp süslü bir önlük takmıştı. Fakat yüzündeki izleri gizlemek için sürdüğü pudra cildinin bozukluğunu daha da belirginleştiriyordu. Sean acıyarak ona bakmaktan kaçındı. Mary de bunu fark ederek Dirk'in dikkatini çekmek için onunla ilgilenmeye başladı. Sessiz sedasız duran çocuğu şımartmaya çalışıyordu. Dirk de bunu pek doğal kabul etmekteydi. Sean yemek sırasında geçmiş yıllardan kısaca söz etti. Fakat Dirk'in annesinin ölümüyle kendisine gurur vermeyen olayları üstü kapalı geçti. Ada ne kadar kalacaksın diye sordu.
Mary bak bakalım kavanozda kurabiye var mı? Dirk hala aç.
Çocuğu hasta edeceksiniz. Ne kadar kalabileceğimi bilemiyorum. Fakat uzun süre değil herhalde. Savaş var.
Katılacak mısın?
Evet.
Ada, oh Sean, bu gerekli mi diye sordu. Ama üvey oğlunun savaşa gitmesinin zorunlu olduğunu hissediyordu.
Sean bir puro alırken kadını inceledi. Adanın şakakları ağarmış, cildi gençliğin verdiği nemi yitirerek kurumuştu. Onun içinde gözlerinin çevresinde çizgiler belirmişti. Bu arada biraz da şişmanlamıştı ada. Fakat Sean'ın uzun yıllardır anılarını sakladığı öteki nitelikleri hala aynıydı. Kadın eskisi gibi sakin ve kendinden emindi. Dudakları neşeyle bükülüyordu ve gözlerinde her şeye karşı derin bir anlayışla bir acıma vardı. Sean ona bakarken bu gözlerin gerisinde kötü bir düşüncenin uzun süre yaşayamayacağını sezdi yine. Sean Pro'yu yakıp cevap verdi. Evet anne, gitmeliyim. Kocası savaşa giden ve geri dönmeyen ada gözlerinde kederin belirmesine engel olamadı. Evet, gitmen gerekiyor galiba. Gary de gitti. Michael da onu izlemek için sabırsızlanıyor. Michael? Sean telaşla sormuştu. Gary'nin oğlu. Sean Ladyburg'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra doğdu. Bu kış 18'ine basacak. Nasıl bir çocuk? Sean'un sesi fazla hevesliydi. Demek oğlumun adı Michael diye düşünüyordu. İlk çocuğum. Bu yaşa gelene dek adını bile bilmiyordum. Ada da gözlerinde sorulmamış bir soruyla ona bakıyordu. Mary Dirk'ü banyoya götürüp ağzının etrafına bulaşan yiyecekleri temizle lütfen. Onlar çıkınca Sean'a cevap verdi. Uzun boylu, ince bir genç, annesi gibi esmer, çok ağırbaşlı, daima sınıfının birincisi, onu çok seviyorum. Sık sık buraya gelir. Bir an sustu. Sean. Fakat adam hemen konuyu değiştirdi. Ya Gary nasıl? Annesinin ne soracağını sezmişti. Gary pek değişmedi. Uzun süre talihi ters gitti. Zavallı Gary. Çiftlikte durum kötü. Sığırlar hastalık yüzünden öldü. Bankadan borç para alması gerekti. Bir an durakladı. Ve bugünlerde galiba fazla içiyor. Bundan emin değilim. O otele gitmiyor ve kendisini içki içerken de görmedim. Ama böyle olması gerek. Colenso'ya gidince ona ne olduğunu anlarım. Onu bulmakta zorluk çekmeyeceksin. Gary generalin mahiyetinde bir yarbay. Geçen hafta yarbaylığa terfi etti. Ona o bildiğin Victoria nişanından başka bir de başarılı görev madalyası verildi. Kendisi kraliyet ve koloni güçleri arasındaki irtibatı yönetiyor. Sean afallamıştı. Aman tanrım, Gary yarbay ha? General Buller onu pek beğeniyor. Sean fakat diye itiraz etti. Sen Gary'nin Victoria nişanını nasıl aldığını biliyorsun. O bir hataydı. Eğer Gary generalin kurmayları arasındaysa Tanrı İngiliz ordusuna acısın. Sean, kardeşin hakkında böyle konuşmamalısın. Yarbay Gary Courtney, Sean yüksek sesle güldü. Gary ile aranızda ne olduğunu bilmiyorum. Fakat ilişkilerinizin çok kötü olduğunu farkındayım. Evimde böyle bir durum istemiyorum. Kadının sesi çok sert olduğu için Sean'un gülmesi kesildi. Özür dilerim. Bu konuyu kapatmadan önce seni uyarmak isterim. Lütfen geriye nasıl davranacağına çok dikkat et. İkinizin arasında olanları bilmek istemiyorum. Ama geri hala senden nefret ediyor. Bir iki kez senden söz etmeye kalktı ama onu susturdum. Bununla birlikte Michael'dan olup biteni öğrendim. Çocuk bunları babasından duymuş olmalı. Kini adeta benliğini sarmış. Geriye dikkat et. Ada ayağa kalktı. Dirk'a gelince çok tatlı bir çocuk Sean. Fakat korkarım onu biraz fazla şımartmışsın. Sean o bir kaplan diye itiraf etti. Onu ne kadar eğittin? Biraz okuyabiliyor. Çocuğu bana bırak. Okul açılınca onu yazdırırım. Ben de bunu isteyecektim. Sana para bırakırım. 10 yıl önce bankadaki hesabıma esrarlı bir şekilde büyük bir para yatırıldı. Bu benim değildi. Onun için ben de parayı vadeli yatırdım. Kadın gülümseyince Sean suçluluk duydu. Bu parayı kullanabiliriz. Olmaz. Ada olur diye kestirip attı. Şimdi bana ne zaman gideceğini söyle. Yakında. Yani yarın. 10. Bölüm. Pierre Maritzburg'dan çıkıp yola koyulduklarından beri Sean'la Embiyane tatlı tatlı konuşarak ilerliyorlardı. Aralarındaki duygu bağları çok güçlüydü. Zaman, tehlikelerin baskısı ve paylaştıkları neşeli günler sayesinde birbirlerine daha da bağlanmışlardı. Artık ancak birlikte olan erkeklere özgü şekilde mutluydular. Anılar, şakalar ve cevaplar adeta mihanikiydi. Ama aralarındaki coşku yeniydi. Çünkü savaşa yeniden ölümle karşılaşmaya gidiyorlardı. Onun için her şey önemini yitirmişti. Sean kendini bağımsız hissediyor, son aylarda düşünceler ve başka insanlarla ilişkiler yüzünden kapıldığı karamsarlıktan kurtulduğunu biliyordu. Artık kaderle karşılaşmak için yeni bir neşeyle ilerlemekteydi. Yollarda konaklayarak 3 gün yol aldıktan sonra Colenso'daki İngiliz ordusuna eriştiler. Sean buradaki çadırların en az 2 mil kadar uzanıp gittiğini görünce şaşırdı. Sıra sıra çadırlar arasında atların bağlandığı kazıklar ve geride de düzgün dizilmiş arabalar vardı. Yük hayvanları ucu bucağı bulunmayan ovaya yayılmış otluyorlardı. Sean karargaha girerek her sıra çadırın başındaki alayın adını okudu. Fakat bir türlü Natal kuvvetlerinin yerini bulamadı. Oradaki askerlere belki 100 defa öncü birlikler nerede diye sordu. Onu Manchester, Lancashire, İskoçya ve İrlanda vurgusuyla konuşan adamlar cevap verdiler. Yalnız bu askerlerin hepsinin ortak bir yanı vardı. Hiçbiri yardım etmek istemiyordu. Bütün sabah peşinde Embiyane ile dolaşan Sean öğle üzeri yorgun düştü. Üstü başı toz toprak içinde kalmış, oldukça da öfkelenmişti. Natal öncü birlikleri bir efsaneydi galiba. Kampın yanında durarak göz alabildiğine uzanan kırlara bakıp nereyi araması gerektiğini düşünmeye başladı. O sırada yarım mil kadar ötede yeşil ovanın oradan yükselen ince mavi duman dikkatini çekti. Bu duman çevrede bir akarsu olduğunu belli eden ağaçların oradaydı. Konaklamak için orayı seçen kimsenin kırlarda rahat etmesini bilen biri olduğu anlaşılıyordu. Bu berbat yerdeki karargâhtan sonra orası cennet sayılırdı. Rüzgardan korunan yakılacak kütüklere ve suya yakın, yüksek rütbeli subayların gözlerinden uzakta bir yerdi. Sean aradığı cevabı bulduğunu anlayıp sırıtarak ovaya indi. Ağaçların arasındaki pek çok zenci uşağı görünce yanılmamış olduğunu da anladı. Ancak koloni birliklerinde böyle özel uşaklar olabilirdi. Sean yuvasını bulan bir adam gibi ilk gördüğü beyaza yaklaştı. Bir mimoza ağacının gölgesindeki emaye bir küvete girmiş olan adam beline kadar suyun içinde oturuyor, bir uşak siyah bir kazandan küvete su koyuyordu. Sean merhaba deyince adam okuduğu kitaptan başını kaldırıp ağzındaki puroyu çıkararak karşılık verdi. Natal öncü birliklerini arıyorum.
Araban sona erdi dostum, otur.
Sonra uşağına baktı.
Nikosia bir fincan kahve getir.
Sean minnet duyarak küvetin yakınındaki iskemleye çöküp ayaklarını öne uzattı. Küvetteki adam da kıllı göğsünü ve koltuk altlarını sabunlarken Sean'u gizlemediği bir merakla süzüyordu.
Sean burada yönetim kimde diye sordu. Onu görmek mi istiyorsun?
Evet. Banyo yapan adam ağzını açarak bağırdı.
Hey Tim!
Ne istiyorsun?
Ses en yakındaki arabadan gelmişti.
Adamın biri seni görmeye gelmiş.
Ne istiyormuş?
Seninle kızı hakkında konuşmak istediğini söylüyor.
Arabadaki adam bu sözleri sindirene dek uzun bir sessizlik oldu.
Nasıl bir tip?
Elinde çiftesi olan iri yarı biri.
Şaka ediyorsun.
Hiç de değil. Eğer dışarıya çıkmazsan gelip seni yakalayacağını söylüyor.
Arabanın brandası usulca aralandı ve bir göz belirdi. Bunu izleyen korkunç gürleme, şaşıran Sean'un ayağı fırlamasına yol açtı. Arabadan atlayan Natal öncü birlikleri komutanı kollarını açarak bir güreşçi gibi Sean'un üstüne geldi. Sean bir an şaşırdıysa da sonra kendisini savunmak için eğilip bekledi.
Adam ya diye saldırdı.
Sean da onu karşıladı ve birbirlerine sarılarak göğüs göğüse dayalı kaldılar.
Sean Tim Curtis, berbat serseri diye güldü. Sean Courtney, tanrının belası namussuz.
Sean ona bir yumruk attı. Haydi birer kadeh içki içelim. Sonunda ayrılıp tekrar buluştuklarına sevinerek güldüler. Zenci Sean'un kahvesiyle gelince Tim öfkeyle onu uzaklaştırdı.
O bulaşık suyunu istemem. Sandığımdan bir şişe konyak getir.
Banyodaki adam onların konuşmasını kesti.
İkiniz birbirinizi tanıyorsunuz sanırım.
Tim tanışmak mı diye omurdandı. Tanrım, 5 yıl onun yanında çalıştım. Onun pis altınlarını topraktan çıkardım. Onun kadar kötü bir patronum olmadıydı. Sean sırıttı. İşte şimdi eline fırsat geçti. Çünkü senin yanında çalışmaya geldim.
Duydun mu Saul? Bu budala bize katılmak istiyor.
Mazel tov.
Adam prosunun ucunu banyo suyuna batırıp söndürdü ve izmaritini atıp ayağa kalkarak sabunlu elini Sean'a uzattı.
Kayıplara karışanlar lejyonuna hoş geldin. Adım Saul Friedman. Seninki de Sean Courtney sanırım. Şişe nerede? Gelişini kutlayalım.
Bu gürültüyü duyan diğer arabalardaki adamlar da geldiler. Sean hepsiyle tanıştı. Öncü birlikleri hiçbir rütbe işareti olmayan haki tünik, yumuşak kenarlı şapka ve süvari pantolonu giyiyor olmalıydılar. 10 kişiydiler ve hepsi de sert halliydi. Sean bu insanları kendisine pek uygun buldu. Sol beline bir havlu sararak barmenlik görevini üstlendi. Hepsi gölgede oturup içmeye başladı. Tim Curtis 20 dakika kadar Sean'un geçmişini anlattı. Sol da lafa karışarak türlü fikirler yürüttü. Bunlar kahkahalarla karşılandı. Sol'un birliğin en hazır cevap adamı olduğu anlaşılıyordu. Nükteleri eşsizdi doğrusu. Hem içlerinde en genci de oydu. Belki 25'inde vardı. Ayrıca en ufak tefekleriydi de. Vücudu ince ve kıllıydı. Çirkin olmakla birlikte cana yakındı. Sean ondan hoşlandı. Bir saat sonra konyak onların ciddileşmesine neden oldu. Sean, Teğmen Curtis dedi. İşimiz nedir ve bunu ne zaman yapacağız? Tim kaşlarını çatıp boş kadehine baktıktan sonra Saul'a döndü. Sen anlat. Daha önce de söylediğim gibi biz kayıp lejyonuz. İnsanlar bize acıyarak ve biraz da utanarak bakıyorlar. Burada kendi cüzzamlılar kolonimizde yaşıyoruz. Neden? Her şeyden önce biz Natal ordusunun en berbat bücürüne aitiz. Olağanüstü nişanları bulunan bu subay aslında bir genç kızlar korosunda bile güven uyandıramaz. Victoria ve başarılı görev madalyasına sahip Yarbay Gary Courtney. Saul durdu ve yüzü değişti. Akraban olmadığını umarım. Sean hiç duraklamadan hayır diye yalan attı. Saul devam etti. Tanrı'ya şükürler olsun. Neyse işte bize bu yüzden acıyorlar. Kimse bizim resmi varlığımızı kabul etmediği için de utanç duyuyor. Bize öncü adı verildiği için savaş alanına gidip biraz rehberlik yapmamızı bekliyorlar. Bu yüzden de General Bowler'ın 3 ayda 100 metre bile ilerleyememesinden bizim sorumlu olduğumuza inanıyorlar. Saul kadehini doldurdu. Neyse henüz konyağımız bitmedi. Sean inanamayarak sordu. Yani biz bir şey yapmıyor muyuz? Yemek yiyor, uyuyor ve içiyoruz. Tim arada sırada da ziyarete gidiyoruz diye ilave etti. Şimdi de gidebiliriz. 5 mil ötede işini bilen bir kadın var. 40 araba ve 40 kızla gelmiş. Gidip biraz teselli bulalım ve cesaret alalım diye. Bu işi size bırakırım diyen Saul ayağa kalkıp uzaklaştı. Tim mırıldandı. İyi bir çocuk. Çapkınlık etmesine dini mi engel oluyor? Hayır, evli ve bunu ciddiye alıyor. Ya sen? Evli değilim. Haydi öyleyse gidelim. 4. ayrımın sonu. Sayfa 53.